Ayrım 16.
Yine de Nietzsche'nin kendi felsefesiyle bu bölgedeki dağlar arasında niçin bu denli yakın bir ilişki kurduğunu daha iyi anlamak istiyorsanız, en iyisi odayı boş verip trekking ayakkabıları, bir sırt çantası, bir su şişesi, bir çift eldiven, bir pusula ve bir çekiç almak için Sils Maria'daki spor malzemesi dükkanlarından birine girin. Nietzsche'nin evinden birkaç kilometre uzaktaki Korvaç zirvesine yapacağınız bir tırmanış, onun felsefesini, zorluklarını niçin bu kadar ısrarla savunduğunu, Schopenhauer'cı görüşlerinden niçin döndüğünü, geyiklere özgü korkaklıktan neden hoşlanmadığını, bir müzenin anlatabileceğinden çok daha iyi anlatacaktır size. Dağın eteğinde büyük bir park yeri, yan yana sıralanmış geri dönüşüm bidonları, çöp kamyonları için ayrılmış bir alan ve yağlı sosisler, rostolar yiyebileceğiniz bir restoran var. Zirve ise tam aksine heybetle gökyüzüne uzanıyor. Yukarıdan bakınca bütün Engadin bölgesini görebiliyorsunuz. Segil'in turkuaz renkli gölleri, Silvaplana ve St. Moritz, güneyde İtalya sınırı yakınında o haşmetli Sella ve Rosek buzulları. Hava inanılmaz durgun, sanki elinizi uzatsanız dünyanın çatısına dokunacaksınız. Yüksekte insanın soluğu kesiliyor ama garip bir biçimde keyifleniyorsunuz. Hiçbir neden yokken sırıtmaya, hatta kahkahayla gülmeye başlıyorsunuz. Ta derinliklerinizden yükselen bu masum kahkaha yaşıyor olup da böyle bir güzelliği görebildiğiniz için duyduğunuz yalın keyfin bir göstergesi. Ancak Nietzsche'nin dağ felsefesini kavrayabilmek için 3451 metre yükseğe tırmanmak kolay değil. Zirveye varmak istiyorsanız en az 5 saati tırmanarak geçireceksiniz. Tırmanırken dik yamaçlarda zorlukla ilerleyecek, önünüze çıkan büyük kayaların ya da sık çamlıkların çevresinden dolaşmak zorunda kalacak, oksijeni gittikçe azalan hava yüzünden zorlukla soluk alacak, üstelik yakıcı rüzgarla başa çıkabilmek için kat kat giysiler giyecek, bitip tükenmeksizin yağan karın altında yolunuza devam edeceksiniz. 11. Nietzsche bir başka dağ benzetmesi de yapmıştı. Filozofun Sils Maria'da kaldığı yerden biraz ileride bir patika Fex Vadisi'ne doğru uzanır. Bu vadi Engadin bölgesinin en verimli toprağına sahiptir. Hafif eğimli vadinin hemen hemen tümünde tarım yapılır. Yazın inek sürüleri yemyeşil çayırlarda otlayıp geviş getirir. İnekler hareket ettikçe boyunlara bağlı çanlar tatlı tatlı çalar. Tarlaların arasından akan derelerin sesini dinlerken kocaman bir elin dev bir bardağa gazoz boşalttığını sanırsınız. Küçük bakımlı çiftliklerin kapılarında bir ulusal bayrak, bir de kanton bayrağı görülür. Çiftliklerin hemen yanında uzanan sebze bahçelerinde öyle körpe, öyle güzel karnabaharlar, pancarlar, havuçlar, lahanalar yetişir ki çömelip bir tavşan gibi bu sebzelerden birer ısırık almak istersiniz. Bu vadide bu denli güzel lahanalar yetişmesinin nedeni burasının bir zamanlar buzlarla kaplı olmasıdır. Buzlar eriyip çekilince vadinin toprağı mineraller açısından çok zengin bir tarım toprağı haline gelmiştir. Vadinin ötelerine bu düzenli küçük çiftliklerden yukarılara doğru saatlerce yürüyecek olursanız buzullara varırsınız. Bu engin, ürkütücü buzullar kırışmış bir masa örtüsüne benzer. Sanki göklerden bir el uzanıp kırışıklıkları düzeltiverecektir. Tabii kırışıklık gibi duran bu bıçak gibi keskin buz kalıplarının her biri ev büyüklüğündedir. Bunlar yaz güneşi altında eriyip yer değiştirirken yükseklerden garip kükremeler duyulur. İnsan bu zalim görünüşlü buzullara bakınca şaşırıp kalır. Nasıl olur da kaya gibi sert buz kalıpları birkaç kilometre aşağıda uzanan vadide taze sebzeler, yemyeşil otlar yetişmesini sağlayabilir? Ekili bir tarlaya en çok zarar verebilecek şeylerden biri buz. Nasıl olur da bir tarlayı bu denli verimli kılar? Elinde deri kaplı bir defter ve bir kurşun kalemle sık sık Fex Vadisi'ne yürüyen Nietzsche, yalnızca yürüyüş sırasında akla gelen düşüncelerin bir değeri vardır. İnsan hayatındaki olumlu şeylerin ancak olumsuzluklar, manevi tatminin de ancak zorluklar sayesinde elde edilebileceğini gösteren bir benzeşim yapmıştı. Buzullarla, yarıklarla kaplı bu yamaçlara baktığımızda bir zaman sonra bunların yerinde ağaçlarla kaplı, derelerle sulanan yemyeşil bir vadi uzanacağını asla hayal edemeyiz. İnsanlık tarihinde de bu böyledir. Zalim güçler bir yol açar, bu yolu açarken pek çok şeyi de yok eder ama yine de bu güçlerin açtığı yol gereklidir. Çünkü daha sonra daha insancıl başka bir uygarlık bu açılan yoldan geçerek eserlerini inşa edecektir. İnsana korku veren, kötücül diye nitelenen enerjiler aslında insanlık için çalışan mimarlar, yol işçileridir. 12. Tabii korkunç zorluklar ne yazık ki yeterli olmuyor. Her insanın yaşamı zorluklarla doludur ama bu insanlardan bazılarının aynı zamanda manevi tatmine de ulaşabilmelerini sağlayan şey onların acıyla baş etme biçimleridir. Aslında her acı bir şeylerin ters gittiğini gösteren bir işarettir. Sonuç acıyı çeken kişinin zekasına ve zihinsel gücüne bağlı olarak iyi ya da kötü olabilir. Acıdan duyulan sıkıntı kişiyi paniğe de sürükleyebilir. Onun sorunun ne olduğu konusunda doğru bir analiz yapmasını da sağlayabilir. Haksızlığa uğrayan kişi gidip bir cinayet de işleyebilir, dünyayı sarsacak bir ekonomi kuramı da ortaya atabilir. Kıskançlık duyan insan tatsız biri haline de gelebilir, rakibiyle karşılaşmaya karar verip ortaya bir başyapıt da çıkartabilir. Nietzsche'nin pek sevdiği Montaigne denemelerin son bölümünde yaşama sanatını iyi icra edebilmek için kişinin çektiği acılardan faydalanmayı bilmesi gerektiğini söylüyor. Eğer bir acıdan kaçınamıyorsak o acıyı çekmeyi öğrenmeliyiz. Dünyaya da kendi yaşamımıza da armoni açısından bakarsak, seslerin her zaman uyumlu olmadığını, bu armonik yapı içerisinde hoş tonların da sert tonların da diyezlerin de bemollerin de duyulduğunu, bazı seslerin yumuşak ve rahatlatıcı, ötekilerinin ise rahatsız edici olduğunu görürüz. Eğer bir müzisyen yalnızca bunların bazılarından hoşlanırsa nasıl şarkı söyleyebilir? Müzisyen bu ses ve tonların hepsini birden kullanmayı, bunları bir araya getirmeyi bilmelidir. Biz de yaşamımızdaki iyi ve kötü şeylere böyle bakabilmeliyiz. Çünkü iyi şeyler de kötü şeyler de aslında aynı özdendir, bizim yaşamımıza aittir. Derken yaklaşık 300 yıl sonra Nietzsche aynı düşünceyi dile getiriyordu. Keşke verimli tarlalar olabilsek, o zaman derinliklerimizde hiçbir şey kullanılmadan kaybolup gitmezdi. O zaman her olaya, her nesneye, her insana kucak açar, bunları toprağımızın gübresi bilirdik. Öyleyse nasıl verimli olabiliriz? 13. 1483'te Urbino'da doğan Rafael küçük yaşlarda resme öyle büyük bir ilgi duymaya başladı ki, babası onu meşhur Pietro Perugino'nun yanında çırak olarak çalışmak üzere Perugia'ya götürmeye karar verdi. Rafael kısa süre sonra kendi yapıtlarını üretmeye başlamış, ergenlik çağını bitirmeden Urbino mahkemesi üyelerinin portrelerini yapmış, Urbino ile Perugia arasında Urbino'dan atla bir günlük mesafedeki Castello kentinde birkaç kilisenin altarını resimlendirmişti. Ama Nietzsche'nin en sevdiği ressamlardan biri olan Rafael henüz büyük bir ressam olmadığının farkındaydı. Çünkü iki büyük sanatçının, Michelangelo Buonarroti ve Leonardo da Vinci'nin yapıtlarını görmüştü. Rafael bu büyük sanatçıların yapıtlarına bakınca hareket halindeki figürleri çizemediğinin farkına vardı. Resimde geometriye bir yatkınlığı olmasına karşın doğrusal perspektiften bir şey anlamıyordu. Kıskançlık onu korkunç bir insan da yapabilirdi. Ancak Rafael kıskançlığı kendi yararına kullanmayı başardı. 1504'te 21 yaşındayken Urbino'dan ayrılıp bu iki büyük ustanın yapıtlarını incelemek üzere Floransa'ya doğru yola çıktı. Büyük meclis binasını ziyaret edip Leonardo'nun Anghiari Savaşı, Michelangelo'nun da Cascina Savaşı konulu resim taslaklarını gözden geçirdi. Leonardo'nun ders notlarını ve Michelangelo'nun anatomik çizimlerini buldu. Cesetleri parçalayıp bunların resimlerini çizmek konusunda ustalarının izinden gitti. Leonardo'nun Müneccimlere Saygı adlı yapıtı ile Meryem ve Oğlu adlı yapıtın taslağından çok şey öğrendi. Ayrıca Leonardo'nun yaptığı şaşırtıcı ve çarpıcı bir portreyi de yakından inceledi. Leonardo bu tabloda soylu bir adam olan Francesco del Giocondo'nun isteği üzerine adamın genç ve güzel karısını resmetmiş, kadının o gizemli gülümsemesini portreye büyük bir başarıyla yansıtmıştı. Rafael'in bu çabaları kısa zamanda çok olumlu sonuçlar verdi. Sanatçının Floransa'ya gitmeden önce çizdiği genç bir kadının portresi adlı resim ile Floransa'da birkaç yıl geçirdikten sonra çizdiği bir kadının portresi adlı resmi karşılaştıralım. Mona Lisa'ya bakınca Rafael oturma pozisyonunda önde kavuşmuş kolların bedenin piramit biçimindeki üst bölümüne bir temel oluşturabileceğini öğrenmişti. Tablo ayrıca ona başı, omuzları, elleri çizerken zıt eksenler kullanmanın figüre canlılık, hareket kazandıracağını da öğretmişti. Oysa Urbino'dayken çizdiği resimde kadın giysilerin içine hapsolmuş gibi görünüyordu. Üstelik kesilmiş gibi duran kollarıyla bu figür doğallıktan çok uzaktı. Floransalı kadın ise ne kadar hareketli, ne kadar doğal bir görüntü veriyordu. Rafael'in yetenekleri öyle birdenbire gün ışığına çıkmadı. O sıradan bir adamı rahatlıkla umutsuzluğa sürükleyebilecek olan bir duyguyla, aşağılık duygusuyla zekice başa çıkarak büyük bir adam olmuştu. Rafael'i başarıya götüren yola bakarak bir ders çıkarabiliriz. Nietzsche'nin savunduğu gibi insan çektiği acıları bilgece yorumlayabilmeli. Yetenekten, doğuştan gelen becerilerden söz etmeyelim. Çok da yetenekli olmayan ama büyük olmayı başarmış o kadar fazla insan sayabiliriz ki. Bunlar bazı nitelikleri sayesinde büyüklüğü sonradan edinmiş, sonradan bizim deyişimizle dahi olmuş kişilerdir. Bu büyük insanları tanıyan hiç kimse onlarda böyle nitelikler bulunmadığını iddia edemez. Bunların hepsi de bir zanaatkarın ciddiyetiyle işlerine sarılmış, iddialı bir tavırla büyük bir yapıt ortaya koyma işine girişmeden önce işin küçük parçaları üzerinde yoğunlaşıp çalışmış, bunu yapmak için yeterince zaman ayırmış kişilerdir. Çünkü bu insanlar göz kamaştırıcı bir bütünün yaratacağı etkiden çok o bütünün küçük, ikincil önem taşıyan yanlarıyla uğraşıp bunları yaratmaktan keyif almışlardır. Nietzsche'nin deyişiyle söyleyecek olursak, Rafael başarıya giden yolda karşısına çıkan zorlukları damıtmak, sublimieren, bunlara manevi bir anlam katmak, Vergeistigen suretiyle bunları verimliliğe dönüştürmeyi Aufheben başarmıştır. 14. Filozof yalnızca yazılarında kullandığı benzetmeler bağlamında değil, pratik anlamda da bahçeciliğe ilgi duyuyordu. 1879 yılında Basel Üniversitesi'nden istifa ettikten sonra bahçeciliği meslek edinmeyi aklına koymuştu. Biliyorsun ben basit doğal bir yaşam sürmekten yanayım diye söz ediyordu bu hevesinden annesine. Bu düşüncem giderek daha güçleniyor. Sağlığıma bundan daha iyi gelecek bir şey yok. Zamanımı alacak zihinsel yorgunluk yaratmadan beni bitkin düşürecek gerçek bir iş yapmam gerek. Nietzsche, Naumburg'da annesinin yaşadığı eve çok yakın bir eski binayı kiralayıp buranın bahçesiyle ilgilenmeye karar vermişti. Filozof bahçecilik yaşamına 1879 yılının Eylül ayında büyük bir hevesle başladı ama kısa süre içinde sorunlar kendini gösterdi. Gözleri iyi görmediği için çapaladığı yeri iyice göremiyor, beli ağrıdığı için eğilmekte zorlanıyordu. Sonbahar olduğundan bahçede toplanması gereken çok fazla yaprak vardı. Nihayet 3 hafta sonra pes etmekten başka çaresi kalmamıştı. Yine de bu bahçecilik hevesi onu yazılarında varlığını sürdürdü. Nietzsche kaleme aldığı bazı pasajlarda yaşadığımız zorluklara bahçıvanların bitkilere baktığı gibi bakmamız gerektiğini söylüyordu. Bitkilerin kökleri çok hoş görünmeyebilir ama bitkilerle ilgili bilgi sahibi olan, o köklerin ne güzellikler yaratabileceğini bilen kişi sonunda bitkilerinin harika çiçekler açtığını, meyveler verdiğini görür. Yaşamda da böyledir bu. İnsan temelde bazı olumsuz duygular ve durumlar içinde bulunabilir. Ancak bunlardan fayda sağlayacağına inanıyorsa, sonuçta mutlaka büyük başarılar elde edecek, büyük sevinçler yaşayacaktır. İnsan kendi dürtülerine bir bahçıvan gibi yaklaşabilir ve yazık ki çok az insan bunun farkında ama öfke, kendine acıma, merak, kibir gibi duyguları üretken bir biçimde kullanarak bunlardan fayda sağlayabilir. Tıpkı bir bahçıvanın bir meyve ağacını özenle yetiştirip büyütmesi gibi. Ne yazık ki pek azımız yaşadığı bu zorluklara ne çok şey borçlu olduğunun farkında. Huzursuzluk ve kıskançlık gibi duyguların bize bir şey öğretemeyecek kadar olumsuz duygular olduğunu düşünüp, onları ayrık otları gibi içimizden söküp atmaya çalışıyoruz. Nietzsche'nin dediği gibi alçak olanın büyüyüp yükseklere eremeyeceğine, aslında alçak olanın hiçbir yere varamayacağına inanıyoruz. Çoğumuza göre seçkin olan her şey causa sui'dir, yani kendiliğindendir. Ama Nietzsche'ye göre iyi ve saygı duyulan şeyler ilk bakışta bunların tam tersi gibi görünen, garip şeylere sağlam nakış iplikleriyle hünerli bir biçimde tutturulmuş gibidir. Aşk ile nefret, şükran ile intikam duygusu, yumuşak mizaç ile öfke her zaman bir aradadır. Tabii bu onların aynı anda dışa vurulacakları anlamına gelmez. Ama özen gösterdiğiniz takdirde olumsuz olandan olumluya varabilir, tatlı meyveler yetiştirebilirsiniz. Dolayısıyla nefret, kıskançlık, açgözlülük ve her şeyi denetim altına alma arzusu gibi duygular, yaşam şartlarını belirleyen ve yaşamın sürdürülmesine ilişkin yöntemler içinde özellikle mutlaka bulunması gereken duygulardır. Elimize geçen her kökü söküp atarsak daha sonra bu kökten güzel bir çiçek ortaya çıkması olasılığını da yok etmiş oluruz. Yaşadığımız zorluklardan utanç duymamalıyız ama eğer bu zorlukları işleyip bunlardan güzel bir şey ortaya çıkaramadıysak belki o zaman utanabiliriz. 15. İşte Nietzsche tam da bu nedenle antik Yunan'da yaşamış olanlar yukarıda söylediklerimizi belirgin biçimde yaşantılarına yansıtabildikleri için antik Yunan uygurluğunu takdirle anıyordu. Gün henüz ışımak üzereyken antik Yunan'dan kalma tapınakların, örneğin Nietzsche'nin 1877 yılında Maldiva von Meisenburg ile birlikte ziyaret ettiği Sorrento'dan birkaç kilometre uzaktaki Paestum tapınağının o yalın çizgilerine, o sakin duruşuna bakıp da bu tapınakları inşa edenlerin son derece ölçülü yaşamış olduklarını, inşa ettikleri tapınaklarında kendi işlerinde ve yaşadıkları toplumda hüküm süren o muhteşem düzenin bir dışa vurumu olduğunu düşünmeden edemiyor insan. Kuşaklar boyu Alman üniversitelerinde görev yapan profesörleri etkilemeyi başarmış olan büyük klasik dönem tarihçisi Johann Winckelmann da 1717-1768 görüşleri bu yöndeydi. Ancak Nietzsche klasik Yunan uygarlığının ölçülü ve huzurlu bir yaşam tarzından beslenmediğine, tam tersine bu uygarlığın en kötü güçlerin damıtılmasıyla yaratıldığını iddia ediyordu. Bir çağ, bir halk, bir birey nedenli büyük, nedenli korkunç tutkuların kendisini yönetmesine izin verirse ve bu tutkuları bir araç olarak kullanma yetisine nedenli sahipse, onun kültürü o denli yüksek bir düzeye ulaşacaktır. Yunan tapınakları huzur verici bir görüntüye sahip olabilirdi ama aslında onlar kara köklü, iyi bakılmış bitkilerin çiçeklerinden başka bir şey değildi. Dionysos festivalleri hem Yunan kültürünün karanlık yönlerini hem de bu karanlık yönleri denetim altında tutma ve bunlardan yola çıkarak daha iyiye varma çabasını gözler önüne seriyordu. Yunan kültürü üzerine çalışmakta olan bir kişiyi Yunanların festivallerini incelemek kadar şaşırtacak başka bir şey daha yoktur. İçlerindeki bütün tutkuları, doğalarında var olan bütün kötücül eğilimleri yansıtan bu festivallerle Yunanlar sanki insanca yanlarını kutluyor gibidirler. Üstelik bunu son derece büyük bir ciddiyetle resmi bir düzen içinde yaparlar. İşte onlar içlerindeki bu insanca yanı kabullenmiş, onu lanetlemek yerine alt tabakanın kendini ifade etmesine yarayacak bir hak olarak ortaya koymayı yeğlemiş, toplumsal ve dinsel amaçlar için kullanmak suretiyle denetim altına almışlardır. Üstelik insandaki o büyük gücü kutsal kabul ederek bunu cennetlerinin duvarlarında bile işlemişlerdir. Kötücül niteliklerde ifade bulan doğal güdüleri reddetmek yerine bunları dengede tutmaya çalışmış, topluma en az zarar verecek bir çözüm, gürleyerek akan suları kanallara yönlendirmek gibi uygun bir yöntem bulur bulmaz da doğal güdülerini belli tapınma biçimlerine dönüştürüp ayinlerini belli günlerle sınırlamışlardır. Kötücül ve şüpheli olanı kabul etme, bunları makul biçimde yönlendirip denetim altına almaya çalışma ama asla yok etmeye uğraşmama. İşte antik çağda ahlak bağlamında gelişen özgür düşüncenin temelinde bunlar yer alır. Yunanlar sorunları ortadan kaldırmaya çalışmamış, onları daha olumlu şeylere dönüştürme yoluna gitmişlerdi. İnsan üzerindeki etkileri bakımından tüm tutkuların belli evreleri vardır. Tutku bir evrede insana felaket getirir, kurbanını aptallığın ağırlığıyla aşağı doğru çeker. Ama belli bir süre sonra çok daha ileri bir evrede tutkular ruhla bütünleşir, manevi bir anlam kazanır. Eskiden tutku insanı aptallaştırdığı için insanlar tutkulara savaş açmışlardı. Tutkuları tümüyle ortadan kaldırmaya ant içmişlerdi. Yalnızca kendi aptallıklarından sakınmak, bu aptallığın getireceği kötü sonuçlardan kaçınmak için tutkuları, arzuları yok etmeye çalışmak, şimdi bize aptallıktan çok daha ciddi bir araz gibi görünüyor. Biz artık dişi ağrıyanın dişini çeken diş hekimlerine hayranlık duymuyoruz. İnsan manevi tatmini ancak kendisini kolaylıkla perişan edebilecek zorlukların bilgece üstesinden gelerek ulaşabilir. Tahammülsüz kişiler gidip azı dişlerini bir an önce çektirmek isteyebilir. Ya da Korvaç zirvesine tırmanmaya niyetli oldukları halde tırmanışın daha başlarında pes edebilirler. Fakat Nietzsche bize dayanmamızı öğütlüyor. 16. Ve çok mecbur kalmadıkça asla içki içmememizdi. Sevgili anneciğim, sana yazıyorum çünkü hayatımda yaptığım en tatsız, en korkunç şeyi sana itiraf etmek istiyorum. Çok uygunsuz davrandım. Bilmiyorum beni affedebilir misin, affedecek misin? Kalemi elime alırken kararsızdım. Özellikle birlikte geçirdiğimiz o harika Paskalya tatillerini hatırlayınca yaptığımdan daha da utanç duydum. O tatiller sırasında hiçbir tatsızlık yaşanmaz, hiçbir şey keyfimizi kaçırmazdı. İtiraf ediyorum, geçen pazar sarhoş oldum. Nerede durmam gerektiğini bilmiyordum ve o öğleden sonra çok heyecanlıydım. Bunlar dışında bir özrüm de yok. 1863 yılının ilk baharında okulunun yakınındaki bir birahanede 4 bardak bira içtikten sonra annesi Franziska'ya böyle yazmıştı 18 yaşındaki Nietzsche. Birkaç yıl sonra Bonn ve Leipzig üniversitelerinde öğrencilik yaptığı sıralarda arkadaşlarının alkol sevgisi onu çileden çıkarmaya başlamıştı. Kulüplerde iyi arkadaşlık adına yapılanları son derece tatsız buluyordum. Hele bazılarının bira içinde yüzen o maddeciliğine hiç tahammül edemiyordum. Filozof sonraki yıllarda artık bir erişkin olduktan sonra da alkole karşı olmayı sürdürdü. Alkollü içkiler bana göre değil, günde bir bardak şarap ya da bira bana hayatı zindan ediyor. Benimle taban tabana zıt adamların yurdu mini. Alman beyni birayla sulanmış diye yakınıyordu filozof. Belki modern çağda Avrupa'ya hakim olan mutsuzluğun temelinde atalarımızın orta çağ boyunca kendilerini içmeye vermeleri yatıyordur. Orta çağ Avrupa'nın kendini alkolle zehirlediği çağdır. 1871 baharında Nietzsche tatilini kız kardeşiyle birlikte Lugano'daki Park Oteli'nde geçirmişti. 2-9 Mart arasında kesilen otel faturalarından filozofun 7 gün içinde 14 bardak süt içmiş olduğunu öğreniyoruz. Filozofun alkole karşı tavrı yalnızca kişisel zevkinden kaynaklanmıyordu. Mutlu olmak isteyen insan ağzına bir damla alkollü içecek koymamalıydı, bir damla bile. Tinsel yanları ağır basanlara alkolden tümüyle uzak durmalarını öğütlüyorum. Su insana yeter. Neden? Çünkü Raphael 1504 yılında Urbino'dayken yaşadığı kıskançlık duygusundan uzaklaşmak için kendini içkiye vermemiş, bunun yerine Floransa'ya gidip büyük bir ressam olmak için yapması gereken her şeyi yapmıştı. Çünkü Stendhal 1805 yılında yaşadığı başarısızlık yüzünden üzüldüğünde içmeye başlamamış, 1822 yılında Aşk Üzerine adlı yapıtını bitirene kadar yani tam 17 yıl acılarıyla yaşamaya çalışmıştı. Acı çekmeyi reddediyor kendi acına, bir saat bile katlanamıyorsan, çekebileceğin bütün sıkıntıları önlemeye çalışıyorsan, acıyı, hoşnutsuzluğu, nefret edilecek, kötücül, yok edilmesi gereken şeyler olarak algılıyor, bunları yaşantının kusurları gibi görüyorsan, o zaman rahatlık dinine inanıyorsun demektir. Siz rahatlık düşkünleri, insan mutluluğuyla ilgili ne az şey bilirsiniz. Mutluluk, mutsuzluğun kardeşi, hatta ikizidir. Bu ikisi ya da bir arada büyür ya da sizin yaşantınızda olduğu gibi hiç büyümez, hep küçük kalır. 17. Nietzsche'nin alkole duyduğu nefret aynı zamanda İngiliz ahlak felsefesine damgasını vurmuş olan bir ekole, yani faydacılığa ve onun en büyük savunucusu olan John Stuart Mill'e duyduğu nefreti de yansıtıyordu. Faydacılara göre ahlaki açıdan belirsizliklerle dolu dünyamızda bir eylemin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermenin tek yolu, o eylemin insana nedenle acı ya da zevk verdiğine bakmaktı. Mill şöyle diyordu, bir eylem insana nedenli mutluluk veriyorsa o denli doğru, nedenli mutsuzluk veriyorsa o denli yanlıştır. Mutluluk ile kastedilen acıdan uzak olma, mutsuzluk ile kastedilense acı çekme ve keyiften yoksun olmadır. Faydacıların bu düşünceleri, hatta faydacılık ekolünün doğduğu ülke olan İngiltere bile Nietzsche'nin öfkesinden nasibini alıyordu. Avrupa'nın modern düşüncesi diye ortaya atılan bu basitlik, bu bayağılık İngiltere'nin icadıdır. Bütün insanlık değil, yalnızca İngilizler mutluluk peşinde koşuyor. Aslında Nietzsche'nin kendisi de mutluluk peşinde koşuyordu. Ancak o mutluluğun faydacıların önerdiği yoldan elde edilemeyeceğini düşünüyordu. Her şeyin değerini verdiği keyif ve acı bağlamında, yani ortaya çıkan sonuçlara ve ikincil önem taşıyan olgulara bakarak ölçmeye çalışan bütün bu düşünceler, yaratıcı gücün ne demek olduğunu bilen ve sanatçı vicdan taşıyan herhangi birinin küçümseyeceği safça düşüncelerdir. Nietzsche sanatçı vicdan diyordu çünkü bir sanat yapıtı yaratmak insana çok büyük bir manevi tatmin sağlayan ama aynı zamanda çok büyük acılara katlanmayı da gerektiren etkinliklere en güzel örnekti. Stendhal sanatının değerini onun kendisine verdiği anlık zevk ve acılar bağlamında ölçmeye kalksaydı, Yönetilmekten Korkan Adam adlı yapıtının başarısızlığı ardından gücünün doruklarına tırmanamayacaktı. Nietzsche bize düzlüklerde bira içmek yerine tırmanmanın acısına katlanmamızı öğütlüyordu. Üstelik filozofun kent planlamacılarına da bir önerisi vardı. Yaşamdan en fazla hasatı elde etmenin sırrı, insana en fazla keyif veren şey tehlikeyle burun buruna yaşamaktır. Kentlerinizi Vezüv'ün eteklerine kurun. Bütün bu önerilere karşı yine de içki içmek istiyorsanız ve eğer Hristiyanlığı pek de ciddiye almıyorsanız, Nietzsche sizi içki içmekten alıkoyacak bir argüman daha sunuyordu. Ona göre içki içmekten hoşlanan kişi Hristiyanlığın sunduğu dünya görüşünü benimsemiş demekti. Şarabın insanı neşelendirdiğine inanmak için ancak Hristiyan olmam, yani topyekün bir saçmalık olduğunu düşündüğüm şeye inanmam gerek.